podcast dinle.
Akademik Bakış programında Michael Kuyucu'yla birliktesiniz ve Akademik Bakış programının bu bölümünde Doçent Doktor Berna Kömürcüoğlu hocamızla birlikte olacağız. Kendisi Sağlık Bilimler Üniversitesi'nde aynı zamanda TÜSAT, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Enfeksiyon Çalışma Grubu Başkanı olarak özel çalışmalarda bulunuyor. Göğüs hastalıkları uzmanı, yani pek çok özelliği olan ve sağlıkla iç içe olan bir hocamız. Doçent Doktor Berna Kömürcüoğlu ile 6 Eylül'de açılacak olan okullarla ilgili enteresan ve hoş ve çok önemli fikirler alacağız. Merhabalar Berna Hocam.
Merhabalar.
Nasılsınız
teşekkür
hocam?
Teşekkür ederim nazik davetiniz için. İyiyiz. Çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız?
Teşekkür ediyorum. Biz de gayet iyiyiz hocam. 6 Eylül'de okullar açılıyor. Biz de birkaç gün öncesinde birazcık koronayı, birazcık COVID'i ve okulların açılması ile ilgili TÜSAT olarak sizin yayınladığınız bültenden hareket ederek sizin kişisel fikirlerinizi de almak için size bir merhaba demek istedik. Hocam ilk önce yüz yüze eğitim başlayacak gibi gözüküyor. Yüz yüze eğitimden uzak kalan öğrenciler gerçek anlamda da sıkıntı yaşadı mı sizce?
Evet, şimdi ben de aynı zamanda bir veliyim. Bir oğlum bu sene 8. sınıf, öbürü de üniversitenin başındaydı.
Evet.
Maalesef öğrenciler çok etkilendiler aslında. Hı hı. Evde kalmakla. Bu süreçte biliyorsunuz artık bu aralıkta 2. senesini dolduruyor.
Evet.
Bu kadar örgün eğitimden uzak kalıp online eğitime geçilmesi çocukların bence hem motivasyonlarını etkiledi, hem eğitime bağlılıklarını, eğitime karşı bakış açılarını değiştirdi. Hani olursa olur, olmazsa olmaz, online'da ne kadar alıyorsak bizim için yeterli gibi. Öğretim kısmı belki gitti bir şekilde ama eğitim kısmında da çok büyük aksaklıklar olduğunu düşünüyorum ben.
Evet, dolayısıyla bu yıl eğitimin yüz yüze başlaması konusunda zaten hemen hemen herkes hemfikir. İlkokuldan üniversiteye kadar tüm branşlar, tüm bölümler, tüm okullar eğitime yüz yüze başlayacak. Ve siz tam bu aşamada TÜSAT olarak, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği olarak çok önemli önerilerde bulundunuz. Mesela dediniz ki tam doz aşılanmayı öneriyoruz. Hocam nedir şu anda bu tam doz aşılanmaya yönelik gidişat? Size göre, dünyaya göre iyi mi gidiyoruz, kötü mü gidiyoruz, orta mıyız? Bir de karşıtlar, her dünya, her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de var. Bu aşılanmayla ilgili düşünceleriniz nedir tam da okullar başlarken?
Şimdi artık şu an koronanın aşıyla önlenebilir bir hastalık olduğunu hepimiz, bütün bilim çevreleri kabul ediyor. Ama burada önleme kısmını şöyle söylemek lazım. Aşı olduğunuz zaman bunu tam olarak %100 hiç geçirmiyor değilsiniz. Ama aşılamanın zaten bütün hastalıklarda da amacı odur. Hafif ya da asemptomatik olarak geçirebilirsiniz hastalığı aşılama sonrasında. Ve bu sayede bizim hastanelerde, yoğun bakımlarda uğraştığımız ağır olguların sayısının azaltılması ve ölümün azaltılmasını biz hedefliyoruz. Ha, ideal aşıyı bulabildik mi? Belki ideal aşıyı şu an tam bulamamış olabiliriz. Ama viral enfeksiyonların özelliği bu. Her aşının bir ömrü var. Her aşının etkinliğinin bir süresi var. Bu koronada maalesef viral enfeksiyonların genel özelliği sayesinde mutasyonlarla gidiyor. Ve virüs sürekli bu aşılardan, tedavilerden kaçmak için tip değiştirerek karşımıza çıkıyor. Mevcut aşılar belki gelecek sene biraz değişime kendi içinde gitmesi gerekecek. Biz bunu hep söylüyorum ben. Grip aşıları nasıl her sene yenileniyor? Her sene bir miktar değişiklikler geçiriyor. Koronada birkaç sene sonra karşımıza bu şekilde mevsimsel grip enfeksiyonu gibi bizim mevsimsel aşıların içine katılarak bununla korunduğumuz bir hastalık şekline gireceğini ben düşünüyorum. Ama şu yoğun enfeksiyonun 4. dalgasının içindeyiz. Hani sadece biz değil, bütün dünya böyle.
Evet.
Onun için şu aşamada elimizde olan tek şey, gerçekten tek şey aşılama.
Evet. Dolayısıyla
tam doz
diyorsunuz ki tam doz aşılanmayı öneriyoruz.
Tam doz aşı. Evet. Evet. Tam doz aşı nedir? Şimdi tam doz aşı şu aşamada bütün dünyanın aslında kabul ettiği en etkili aşılar mRNA aşılarından bir tanesi. İlk başta ülkemizde bunlar biliyorsunuz temin edilemedi. Biz bir inaktive aşı dediğimiz Sinovac'la olduk. Özellikle sağlık çalışanları ve ileri yaş, 65 yaş üstü en riskli hasta grupları. Bu da aslında etkili ama mRNA aşılarına göre bir tık daha az etkili ve bunların da dediğim gibi bir rapel dediğimiz yeniden aşılama gerekiyor. Mevsimsel grip aşılaması gibi. Ve bunların yavaş yavaş ülkemizde geçen sene kış itibariyle, biz bunları yaptık Ocak itibariyle, artık etkinlikleri ve koruyucuları azalmaya başladı. Ve bu nedenle biz Sinovac olanlara iki doz sonrasında bir doz BioNTech mRNA aşılarıyla aşılanın ki hem hatırlatma dozu hem de BioNTech'lerin varyantlara göre etkinliğinin daha fazla olduğu için varyantlara karşı aşının etkinliğini arttırdığını düşünüyoruz. Ve bu gerçekten de klinik yansımaları da bunun bu şekilde karşımıza geliyor. İki Sinovac artı bir BioNTech aşısı olanlarda ağır enfeksiyon, hastaneye yatma ve yoğun bakıma yatma ve ölüm oranları çok çok düşük.
Dolayısıyla okullardan önce, okullar açılmadan önce mutlaka bunu yapsın diyorsunuz insanlar.
Evet.
Özellikle TÜSAT'ın yaptığı açıklamada öğretmenler, işte personele kadar, güvenlikçiye kadar hemen hemen herkesin bu tam doz aşılanmayı yapmasını öneriyorsunuz. Eğer yapmazlarsa da rutin bir şekilde haftada iki kez PCR testi yapsınlar. Haftada iki kez hocam yoğun bir çalışmayı gerektirecek. Bu kadar ciddi mi hocam iş? Yani mutlaka yani haftada bir iki demenizde biraz böyle işin ciddiyetini sanki bir alarm gibi geliyor cümleyi okuduğumuzda. Ne dersiniz bu konuda?
Şimdi şöyle, aslında demin de bir şey eksik kaldı, onu da belirteyim. Eğer BioNTech aşısı oldularsa iki doz BioNTech şu aşamada yeterli. Üçüncü doza şu an gerek yok. Bunu şu an daha önermiyoruz. Bütün dünya önermiyor yani. Biz de bizim gibi üçüncü doz önermiyoruz. Ancak gelecek kış içinde belki önerilebilir. Tekrar vaka sayıları çok artarsa. Şimdi biliyorsunuz okullar bir bütün. Ve biz bütün öğrencileri alıyoruz. İlk öğretim ve orta öğrenim öğrencileri aşılanma programında henüz ülkemize alınmadılar. Ve bunların sınıf mevcutlarına yönelik de maalesef diyorum ben artık bu iki sene içinde herhangi bir düzenleme yapılmadı. Yani yeni okullar inşa edilmedi, sınıf mevcutlarının azaltılmasına yönelik bir girişim yapılmadı. Daha fazla öğretmen alınmadı. Ben de vereyim, takip ediyorum demin de söylemiştim. Yani biz yine eski sınıf mevcutlarıyla bu çocuklar bir ya da farklı saatlerde müfredat, hani dağıtılmış müfredat, hani ikiye bölme, sabahçı, öğlenci gibi vesaire ya da fasılalı eğitim gibi, hani salı perşembe geliyorlardı geçen sene, öyle bir şey şu an önerilmedi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından. Şimdi sınıf mevcutları, okul mevcut durumlarında bir ek yenilenme, yeniden bir düzenleme yapılmadı. Bu nedenle aynı mevcutlarda tahminimiz ve aynı 5 gün standart müfredat saatinde bu çocukların okula gitmesi planlandı. Bizim bunun için hedeflerimiz öncelikle çocukların ailelerinin tam doz aşılanarak bu çocukların ailelerinden okula enfeksiyon getirmesinin ve burada yayılmasının önlenmesi birincisi. Öğretmenlerin, okul servis şoförlerinin, kantincisinin, temizlikçisinin, güvenlikçisi gibi okulda çalışan bütün personelin tam doz aşılanarak hem çocuklardan bunlara enfeksiyon geçmemesi, hem o açıdan kendilerini koruyacaklar, hem de çocukların, bunların ulaşan enfeksiyonların çocuklara geçmemesini önlemeye çalışacağız. Bu nedenle nasıl şu an bahsediliyor, tam doz aşıda olmayan sağlık personeli çalışmasın gibi bazı şeyler söylenmeye başladı, farkındaysınız. Tam doz aşılı olmayan okul personelinin de çocuklarla yüz yüze aslında çalışmaması gerekiyor. Biz bunu taramayla, tabii ki taramanın amacı nedir? Erken saptamak. Bunu PCR yapabiliriz. Yine Tabipler Birliği'nin ve biz çalışma yaptık dernek olarak. Burada da taramaların nasıl yapılacağına yönelik örnekler getirdik. Hızlı tarama kitleri var. Yine sürüntüden yapılabiliyor. PCR'dan daha farklı, çabuk çıkıyor bunlar. Hemen anında bir 10-15 dakikada, piyasada da var, özelde satılabiliyor hızlı tanı kitleri diye. Etkinliği bir miktar düşük olmakla beraber bununla da anında aslında tarayabilirsiniz. Bu şekilde en az haftada iki kez taranarak bunların okula kabulü sağlanabilir. Çünkü neden? 5 günlük bir prodrom dönemi sonrasında bu hastalık ortaya çıkıyor. Hastalık olup tanı konuna kadar o sürede o kişi çalışırsa okulda bulaştırıcı olur. O nedenle onu önlemek için haftada iki kere, Avrupa'da yurt dışındaki bazı guideline'lara haftada 3 kere tarayın diyorlar. Ama tabii ki bu çok ciddi bir hem ekonomik yük hem iş gücü yükü.
Tabii. Dolayısıyla bir şekilde bunun önlenmesi, yakalanması için hastalığının bunun yapılması gerekiyor. Sınıflarda kalabalık bayağı okullarımızda, özellikle ortaokul liselerde bilim hocaya düşen öğrenci sayısı da çok yüksek. Dolayısıyla bu kalabalıklık içerisinde sıkıntılar yaşanabilir. Hocam peki okullar için bir uygulama var mı ya da nasıl yapılabilir? Mesela Avrupa'da, Almanya'da başta olmak üzere çadırlar kuruluyor, seyyar çadırlar ve orada eğlence mekanlarının değişik yerlerin yanında hemen yanında PCR testleri yapılıyor da rapid test dediğimiz hızlı testler yapılıyor. Türkiye'de bu okullarda nasıl olur, bir fikriniz var mı acaba, ya da en azından bir hafta kala eğitime bir uygulama var mı? Yani şu anda okullar ne yapacak hocam bildiğiniz kadarıyla bir paket, bir defans paketi ya da bir tedbir paketi uyguladılar mı, yoksa herkes gidecek okula, kendi kendine mi testi yapacak?
Valla ona yönelik çok açıkçası bildirilen bir şey yok.
Yok şimdi.
Öğrencilerden
evet.
HES kodu sorgulanarak okula alınıyor öğrenciler. Ama onun dışında yani bu tarama testleri nasıl yapılacak? Hangi sıklıkla yapılacak? Yani bunların şu anda kadar aslında belli olup bildiriliyor, açıklanıyor olması ve herkesin rahatlatıyor evet. olması gerekir aslında. Bu konuda da biraz geç kalıyoruz gibi.
Biraz
ve
evet.
yine aşılama da maalesef kişilerin isteğine bırakılıyor.
Ha, o konuda tabii ne düşünüyorsunuz hocam? Aha. Nedir fikriniz? Yani Amerika en son sanırım mecburi hale getirdi. Emin olmamakla birlikte siz daha bilirsiniz. Yani bir şekilde şart koydu. Bilmiyorum şartın mecburiyet derecesi nedir? Dünyada bu tartışılıyor. Mecburi yapılabilir mi aşılanma? Kanunla.
Şimdi şöyle, tabii ki bir insan hakkıdır. İnsan vücuduna bir müdahalede o kişinin rızasını almanız gerekiyor. Ama eğer siz bunu kabul etmiyorsanız, siz kendi tasarrufunuzu ancak kendi bedeniniz, vücudunuz için yapabilirsiniz. Sizin bulaştırıcı ya da hasta olmanız durumunda diğer insanları hastalık ve ölüm tehlikesiyle, ki hele bu okulda çalışanlar için, çocuklar için çok büyük bir risk karşılaştırıyorsanız, eğer böyle bir tasarruf kullanıyorsunuz, idarenin de sizi aktif olarak yüz yüze çocuklarla çalıştırmama gibi bir inisiyatif kullanabilir. Bu o kişinin insanlık ya da hakkına bir saldırı değildir. Sizin kendi seçiminizin bir sonucudur. Bu sanıyorum okullarda da artık bazı ülkeler bunu uygulamaya başladı. Özellikle toplumda insanlarla birebir yüz yüze çalışılan yerlerde, eğer işte aşınızı yaptırmıyorsanız tabii ki o sizin hakkınız, ama ben de sizi aktif olarak insanlarla birebir bu pozisyonda çalıştıramayacağım diyor. Hani online çalıştırmaya devam edilebilir tabii o kişi, ama onda da aynı şartlarda çalışabilir mi? Bir iş gücü ya da ekonomik kayıp mı olur? Tabii bu da, bunların hepsi kişinin kendi tasarrufunun sonuçları. Bunlara da katlanması gerekecek. Aynı şey sağlık sisteminde de tartışılmaya başladı. Çünkü yine biliyorsunuz son günlerde sağlık çalışanlarından da ülkemize de öyle vefatlar artmaya başladı. Bunların bir bölümünün de aşısız olduğunu ya da tam aşılanmamış olduğunu görüyoruz. O nedenle artık aşının koruyuculuğunu hem bu şekilde görüyoruz ve bu kişiler de eğer aktif çalışamazlarsa nerede ne şekilde çalıştıracaklar, ekonomik kayıpları olacak mı? Bunlara da artık bir açıklama ve bir çözüm getirmesi gerekiyor. Ama ben mesela aşısız bir öğretmenin kendi çocuğumun dersine girmesini istemem. Çünkü bunun bizim bir sonuçta dava açma hakkımız olması gerekiyor birey olarak. Çünkü siz bundan zarar görürseniz, size zararı uğratan insana nasıl malpraktis yasaları var? Hekimin yanlış bir uygulamasında siz kendi hakkınızı koruyabiliyorsunuz. Bu her sistemde de aynı şekilde olması gerektiğini düşünüyorum ben, bireysel fikrim.
Evet, bu şekilde gerçi aşı karşıtları olayı hukuki olarak yorumluyorlar. Hukuken buna hakkı yok deniyor ama yine eğer hukuki olarak konuşacak olursak da COVID'de olan bir kişinin de bir başka kişiye COVID bulaştırması isteyerek ya da istemeyerek de onun da hukukta karşılığı vardır. O da bir şekilde bir kötülük demeyeyim de bir zarar vermedir. Dolayısıyla burada yani bence insanların aşı karşıtlığını birazcık bir kenara bırakıp bu aşıyı olmasında fayda olduğunu düşünüyorum. Biraz son zamanlarda ülkemizde bunların arttığını görüyorum. Dolayısıyla tek çare. Bir de şunu söylemek istiyorum hocam. Ben naçizane affınıza sanarak bunu söylemek istiyorum. Şöyle bir benzetme yapıyorum dostlara. Hangi ilacın %100 iyileştirici gücü var ki bu aşının %100 iyileştirici gücü olsun? Çünkü bazı insanlar diyorlar ki işte nasıl, işte bak bilmem ne, iki tane aşı oldu, yoğun bakıma düştü, öldü vesaire gibi bahaneleri de öne getiriyorlar aşı karşıtları. Dolayısıyla yani hocam şunu sormak istiyorum. %100 etkili olan, yani %100 bir hastalığı geçiren kaç ilaç var dünyada? Yani genel
yani
anlamda söylüyorum değil mi hocam?
Sonuçta genel olarak yok. Çünkü hepsinin etkinliği sizin bir yandan da vücut metabolizmanın iyi çalışmasıyla. Yani zatürreye antibiyotik veriyoruz, en basiti bizim konumuz. Ama eğer sizin immün sisteminiz hastalıkla hiç savaşamıyorsa, tamamen çöktüyse, hangi ilacı verirseniz verin, onun yanıtı da o şekilde değişiyor. Yani biz aslında çocukluğumuzdan beri o kadar çok aşı olduk ki, yani onu düşünün, ilk 3 ayda verem aşısı olarak başlıyoruz. İşte 3'lü aşılar, 5'lü aşılar. Aslında biz toplum olarak aşıya çok karşıtlığı olan, aşıyla kabullenmiş, tedaviye kabullenmiş, bu hekimine güvenen bir toplumduk. Ama ben biraz da bu son dönemde, Hepimiz eve kapandık. Anormal bir sosyal medyaya maruz kalıyoruz. Ve bu sosyal medyada da veriler hiçbir şekilde süzülmüyorlar. Yani bizim bir doktor hekim olarak, dernek olarak yaptığımız açıklamanın yanında bu konuda hiçbir alakası olmayan, hayatında hiçbir hasta karşılaşmamış, hiçbir hasta görmemiş bir kişi oradan ve ben de diyor işte benim branşım değil ama ben diyor işte bir tane İngilizce makale okudum. Ben böyle gördüm. Sen necisin? Ben işte ne okudun? Yani ben hiçbir tıpla ilgisi olmam. Ben mühendisim, öyleyim ama böyle diyor. Ama yani onun yorumlamasına, yorumladığını duyurmasında ve bununla bir propaganda ve sekonder kazanç elde ediyorlar maalesef. Malzemesi yapmasının aslında bir şekilde önlenmesi gerekiyor. Çünkü sosyal medyada hiçbir şeyin bir kontrolü, bir filtrasyonu yok ve biz buna halk olarak da çok maruz kaldık. Hep hastalarımız da bunu tarif ediyorlar. Bunun belki de bir şekilde biraz önlenmesi gerekiyor. Nasıl yapılacağını da çok bilmiyorum. Çünkü tamamen bilimsel verilere dayanan ve biz hiçbirimiz sonuçta Türkiye verisiyle bile konuşmuyoruz. Bütün dünya ne yapıyorsa, maalesef bu korona pandemisi sadece bizim sorunumuz değil. Tüm dünyanın sorunu, herkes mücadele ediyor, herkes buna bir çıkış yolu, bir tedavi bulmaya çalışıyor, eskiye dönmeye çalışıyor ama toplam aşılama miktarı 4 milyar dozun üstüne çıkmış. Evet. Dünyada.
Evet, dünya yani nüfusunun yarısı kadar neredeyse.
Dünya nüfusunun yarısı aşılanmış. Yani bu kadar paranoid şeyler çıkıyor ki yani o zaman Amerika kendi halkını niye aşılıyor? İsrail kendi halkını niye aşılıyor? Herkes bize düşmansa yani insanlar kendi halkına niye aşılıyorlar? En son bir de İsrail verisi var yeni bu hafta çıktı aşı yan etkileriyle ilgili. Yani aşının bir öldürücü yan etkisi yok. En fazla kolda kızarıklık, şişlik, koltuk altında lenf bezi büyümeleri ki bu bizim verem aşısı da yapar. En basit ben size karşılaştırayım. Bebeklere yapıyoruz. 3 aylık bebeklere yaptığımız aşı yan etkileri. Bu çok korkulan miyokardit yan etkisi de hastalığı geçirdiğiniz zaman olan miyokardit yan etkisinin yarısından az aşıya bağlı miyokardit ve tamamen iyi seyirli, ayakta ilaçla geçirilebilen bir kardiyak yan etki. Böyle artmış çok ciddi pulmoner emboli dediğimiz pıhtılaşma yan etkileri yok aşılarda.
Yok, evet. Bir ara çok konuşuluyordu Allah korusun. Evet. İşte emboli oluyor, yok beyin kanaması geçiriyor insanlar filan. Bu aşıdan dolayı olmadığı bilimsel olarak en azından İsrail'den çıkan son güncel bilgileri de belli oldu. Evet. Akademik Bakış programında Michael Koyucu'yla birlikteyiz ve doçent doktor Berna Kömürcüoğlu'yla birlikteyiz. TÜSAT, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Enfeksiyon Grubu Çalışma Başkanı ve okullar açılıyor 6 Eylül'de. Öncesinde alınan tedbirleri konuşuyoruz hep birlikte. Hocam tabii ki bir de şu var, aşılardan sonra yine aynı şeyi siz de söylüyorsunuz. Maske, hijyen ve mesafeye devam etmemiz lazım.
Evet, şu an toplumda da siz de duyuyorsunuzdur. Çok fazla böyle burun akıntısı, geniz akıntısı, hafif nezle grip semptomuyla ayakta geçirilen bir enfeksiyon var. Aslında bunun büyük bir bölümü koronanın aşılı kişilerde geçirilmiş formu. Yani hafif ayakta PCR de genelde bu kişilerde negatif çıkıyor çünkü viral yük düşük olması nedeniyle ama böyle hafif bir enfeksiyon olarak geçiriyoruz aşılılar olarak. Amaç da zaten aşılanma da bu.
Yani ayakta, evet.
Ayakta hafif gripal, nezle gibi o semptomlarla geçecek ama düşük de olsa bir bulaştırıcılık ihtimali var. O nedenle siz aşı olsanız bile hem yeniden mikrobu daha fazla yüksek doz mikroba maruz kalmayın diye hem de hafif de olsa hastalığı geçirip siz de yanınız yakınlarınıza bulaştırmayın diye maske ve mesafeye, hijyene dikkat etmemiz gerekiyor.
Evet, dolayısıyla aşıdan sonra da okullarda. Peki hocam şimdi çocuklara maskesiz ders verilecek değil mi hocam? O konuda fikriniz nedir? Yani sınıfa giriyor çocuklar bir şekilde yoğun bir ortam. En küçük sınıflar 10-15 kişilik. Orada nasıl bir şey öneriyorsunuz? Yani ders sırasında öğretmen maske mi takacak, öğrenciler mi takacak yoksa hiç kimse takmayacak mı? Nasıl olacak mesela?
Hepsinin maskeli olması gerekiyor.
Ders sırasında ya, da değil mi
ders
hocam?
Ders sırasında da evet. Ders sırasında da o sınıfların çok iyi havalandırılması gerekiyor. Yine çocukların teneffüs ortamlarında mümkün olduğu kadar açık havada geçirmeleri. Yani yemekhane gibi kalabalık bütün sınıfların karıştığı alanlara sırayla gitmeleri tercihen ve hani mümkün olduğu kadar hani yine sınıf içi yakın temas bile olsa diğer sınıftaki öğrencilerin birbiriyle temaslarının azaltılması elimizden geldiği kadar. İdeali sınıfta 1,5-2 metre aslında aralığı sağlamak öğrencileri arasında ama bunu yapabilecek çok okul olduğunu maalesef ülkemizde çok zannetmiyorum.
Doğru, doğru. Kalabalık çünkü sınıflarımız. Peki hocam, okullar çok 1,5 yıl kapalı kaldı. Bazı insanlar çok uzun süre diyorlar dünya ortalamasına göre. Siz bu konuda 1,5 yıl kadar okulların kapalı olmasına, fiziki eğitimin olmaması hakkındaki düşünceniz nedir? Yani çok mu oldu, normal midir, yoksa daha farklı bir uygulama yapılabilir miydi acaba dünyaya göre bakıldığında?
Valla çok uzun oldu aslında. Bizim dünyada herhalde iki ülke,
evet,
en uzun olan iki ülkeden bir tanesiymişiz. Ama bizim tabii bunu bir ülke şartlarında değerlendirmek lazım. Bizim ülke nüfusumuz çok fazla. Genç nüfusumuz da çok fazla. Ve gerçekten özellikle büyük şehirlerimizde biliyorsunuz çok ciddi pikler yaşadık biz. Hasta sayısı artışları, bulaş hızının çok arttığı dönemlerde, özellikle kış aylarında, bu nedenle bu dönemde örgün eğitime devam etmek çok büyük bir riskti. Hani ne yapılabilirdi? Tabii bunun çeşitli, özellikle ilk dalgada belki kapatmak zorunluydu ama daha sonra işte aralıklı eğitimle sınıf mevcutlarını düşürerek, farklı farklı zamanlarda öğrencileri okula davet ederek ve yeni, tabii büyük havalandırmalı yeni okullar, belki sınıflar inşa edilerek bu şekilde bir çözüm arayışına gidilebilirdi. Tabii bundan sonra da gidilebilir. Çünkü bu salgınlar maalesef çok da hemen bıçakla kesilmiş gibi bitmeyecek. Görünen o.
Evet. Devam edecek. Yani ufak da olsa bir şekilde hep bununla birlikte yaşayacağız.
Yani bu kış da yine aşılama sonrası, aşılamanın iyice yaygınlaşana kadar bu kış da bu ciddi enfeksiyonla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Gelecek senelerde inşallah bu aşıların etki etmediği yeni bir varyantlar çıkmaz ise gelecek kış daha rahat olabileceğimizi temenni ediyorum diyeyim.
Evet, biz de bunu diliyoruz aynı şekilde. Ve Akademik Bakış programının yavaş ve sonlara doğru gelirken Doçent Doktor Berna Kömülcüoğlu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde aynı zamanda da TÜSAT'ta Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Enfeksiyon Grubu Çalışma Başkanı'nda birliktelik devam ediyor ve finalde hocam Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği açıklama yaptı ve çok hoş maddeler halinde okulların açılmasıyla birlikte alınması gereken tedbirlerden bahsetti. Mesela mesafe, hijyen, az önce konuştuk. Sınıf mevcutlarının azaltılması, toplanma alanlarının pandemi şartlarına göre yeniden düzenlenmesi gibi. Bu şartlar hocam, biraz bir kez daha üstten geçecek olursak, nedir size göre ve bunların gerçekleşebilme oranı ne kadar günümüz reel Türkiye şartlarında diye sorsam size. Mesela sınıflar havalandırılabilir ama mesela maskeleri kirlendikçe ve 4 saatte bir değiştirilmesi diye bir öneriniz var. Ne dersiniz hocam bunlarla ilgili olarak, son olarak?
Şimdi öğrencilere okulların maske sağlayacağını biliyorum. Ama bunlara da özellikle ilkokul grubu bu konuda biraz daha riskli. Hani maske kullanma bilinci ve bunların ıslandıkça özellikle değiştirmesi ya da 4 saatte bir değiştirmesi. Bütün ara teneffüslerde sınıftan çıkılarak sınıfın havalandırılması. Bir yandan da en küçük bir, dediğim gibi, üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren nezle bile olsa çocuğun aslında hem test yapılması hem de şüpheli çocukların o sınıfa o gün girmemesi, test sonucu ortaya çıkana kadar. Yine aynı şey çalışanlar için de geçerli. Bu kişilerin belki de okulda içinde bekletilecekleri ayrı bir mekan, oda, sınıf gibi ya da geniş bir revir gibi bir alanın olması gerekiyor. Çünkü çok hafif semptomlarla da gelebiliyorlar. Çocuklar da çok hafif semptomlarla geçiriyor ama bunun hani hızlı testini yapmadan bu çocuğun diğerlerinin içine, sınıfa alınmaması çok önemli.
Kesinlikle. Yüzeylerin dezenfektanla temizlenmesi. Yani bayağı okullarımıza iş düşüyor hocam. Yani bu bağlamda okullarımızın, gerek özel okulların, gerek devlet okullarının bayağı biraz mesai harcaması ve özen göstermesi gerekiyor diye anlıyorum. 6 Eylül'de açılacak olan okullarla ilgili olarak sizin de bize aktardığınız bu önerilerle ilgili olarak. Hocam inşallah hayırlısı olur ve sıkıntısız olur. Aşı karmaşası bitti değil mi hocam? BioNTech, Sinovac, ne diyeyim, mücadele BioNTech'in daha etkin olduğu artık dünyada kanıtlandı. Yani bununla ilgili bazı insanlar yok işte diyor Batı para kazanacak da işte ondan bilmem ne işi yapıyor. Yok işte Çin aşısını, Çin'i karalamak için sevmiyorlar gibi yine sosyal medyada komplo teorileri dönüyor ama bilimsel olarak BioNTech'in Sinovac'tan daha tedbirlere ya da daha koruyucu olduğu da açıklandı bilimsel olarak mı diye son olarak bunu da sormak istiyorum size hocam. Yani sosyal medyada hep bunu ticari olarak yorumluyorlar ama hani ülkelerin de ticareti var tabii ki ama ben zannetmiyorum bu kadar da gidip de hani BioNTech aşısını satmak için Sinovac'a kötü diyeceğini insanların. Daha insanlık o kadar ölmedi değil mi hocam, ne dersiniz?
Şimdi şöyle, bunda belki bizim de çok hafif bir katkımız olabilir. ülkemizde en başında sadece Sinovac vardı biliyorsunuz. Sinovac olduğu için biz hepimiz televizyonlara çıkıp bu aşı etkilidir, bu aşıyı olun. Çünkü elimizdeki tek aşı oydu.
Mecburiyetten aslında, oldu değil mi hocam biraz?
Mecburiyetten biraz evet. Bu aşı çok övüldü. Hayır, etkisiz bir aşı değil. Şimdi onu da kabul etmek lazım. Etkili bir aşı, inaktif aşı. Ama aşının özelliğinden dolayı inaktif aşıların etkinliği mRNA aşılarına göre biraz daha düşük. Ve Sinovac aslında çok az ülkede yapıldı. Çin'in elindeki tek aşı da değil. Orada CoronaVac aşısı da var. Daha çok CoronaVac uyguladı Çin hükümeti kendi insanlarına. Sinovac işte Singapur'da, Brezilya'da, ülkemizde bazı ülkelerde daha öncelikli buraya pazarlanmış, biz almışız. Buralarda daha fazla uygulandı. Dünyada en fazla uygulanan aşılar aslında şu an BioNTech'in aşısı. Sinovac'tan kat kat fazla kişiye uygulandı. Yine AstraZeneca'nın aşısı, bunlar en yaygın, en fazla uygulanan Avrupa, Amerika gibi bütün dünyanın en gelişmiş diye artık bahsedeyim. En gelişmiş ve bilimle hareket eden aslında da ülkelerinde öncelikle uygulanan aşıları. Ve bir artısı da hem antikor yanıtları daha yüksek, antikor yanıt süresi daha uzun sürdüğü. Demin de bahsettik ki biz niye 3. dozu olduk hemencecik. Evet. Sinovac'ın çünkü etkinliği çabuk bitti.
Evet.
Bitiyor.
Evet. Ondan ve
bir de varyantlara göre etkinliği, yani tip değiştiren virüslere karşı da etkinliği daha yüksek. Şu an ülkemizde de gördüğümüz Delta varyantına göre etkinliği Sinovac'a göre bariz yüksek. Yani onun dışında, yani bu reklam değil, bütün dünya bunu uyguluyor. Yani sadece pazarlama taktiği. En başında bizim alamama sebebimiz de biraz oydu. Bütün ülkeler yarıştılar. Aşıları daha üretilmeden fabrikasını kapattılar.
Kapmak için. Değil mi? Kapmak
biz
için.
Biz alamadık. Evet, alamadık yani o dönemde. Biz Sinovac'a ulaşabildik ülke olarak. Yani orada da bir sorun var şu an, ama hani insanlar da şu an kendi tabii ki seçimlerini de yapabilirler. Ama eğer 2 doz Sinovac olduysanız 3. doz Sinovac olmanın bir anlamı yok. Mutlaka BioNTech öneriyoruz artık 3. dozunuz.
Evet, 3. BioNTech.
Onu tekrar vurgulayayım.
Evet, bunun altını çizelim. Bu da önemli olan, tarihsel açıdan baktığımızda aşıların uygulanmasındaki bir realiteydi. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Doçent Doktor Berna Kömürcüoğlu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve TÜSAR Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Enfeksiyon Grubu Çalışma Başkanı, bizi aydınlattınız. 6 Eylül'de açılacak olan okullar, yüz yüze başlayacak olan eğitimde bütün çocuklara hayırlı olmasın. Diliyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Hocam.
Sağ olun, ben çok teşekkür ediyorum güzel sorunuz için. İnşallah yeterli yanıt verebilmişizdir. Tüm çocuklarımıza da iyi, başarılı ve sağlıklı bir eğitim öğretim yılı diliyorum öncelikle.
Podcast dinle.